Ayrım 15. Sayfa 111. Saat bir kez daha susuzluktan kavrularak uyandığımda sabah 8'i, bir önceki güne dair hatırladıklarımın bir kabus değil gerçek olduğunu kabul etmek zorunda kaldığımda 8.03'ü gösteriyordu. Boş yere bir kez daha Şaban ve Sanem'i telefonla aradıktan sonra hızlı bir duş alıp kendimi dışarı attım. İçim içime sığmıyordu. Şaban'ın başı belada olabilirdi. Hatta kesinlikle beladaydı. Evdeki durumu gördüğümde derhal harekete geçmek yerine 15 saat uyumak suretiyle her zaman olduğu gibi gerçeklerden kaçmayı tercih etmiş ve affedilmez bir hata yapmıştım. Bir an önce Sanem'i görmek, ona binlerce soru sormak istiyordum. Sonra da birlikte polise gidecektik. Her şeyi, o her şey her ne haltsa kolluk kuvvetlerine bir bir anlatacaktık. Ajansa vardığımda mesai saatimizin başlamasına sadece 10 dakika kalmıştı. Fakat tuhaf bir biçimde giriş kapısı kilitliydi. Üstelik camlarına da içeriden kağıtlar asılmıştı. Ben çaresizce zile basıp kapıyı zorlarken hemen gizli ajansa bitişik otelin kapısında uzun beyaz saçlı, çenesine kadar bıyık bırakmış budur bir tip belirdi. "Nereye aramıştın kardeşim?" "Ben burada çalışıyorum. Reklam ajansında." Alaycı bir gülümseme belirdi karikatürün suratında. "Onlar taşındı buradan." "Nasıl taşındı? Nereye taşındı?" "Orasını bilmem ben. Hafta sonu koca bir kamyonu yüklediler içeride ne varsa. Sonra da çekip gittiler." "Daha cuma günü buradaydım," dedim adama çıkışmanın manasızlığını bile bile. Bir kez daha dehşet içindeydim. Bana kimse bir şey söylemedi. Ben yanıtsız sorular denizinde çırpınırken, "Senin pozisyonun neydi?" diye sordu bıyık. "Nasıl yani? SSK'lı mısın?" Bu sorunun yanıtı her şeyi aydınlatabilir miydi? "Sanırım," dedim. "Tamam işte, iflas etmişlerdir. Tazminat vermemek için kaçmışlardır." Ne güzel çözümleyi vermişti her şey Allah'ın belası. Ne kadar kolaydı her şey onun için. Nereye gideceğim konusunda en ufak bir fikre dahi sahip olmadan, koşar adım oradan uzaklaşırken arkamdan seslendi. "Bulursan alırsın paranı." Küçük insanların içine düştüğü açmazlardan haz duyan sapıklardan biriydi. Adımlarım beni İstiklal Caddesi'ni çıkarmıştı. Yapmam gereken en doğru şey gibi görünmekle birlikte polise gitme düşüncesi kanımı donduruyordu. Arayabileceğim birileri olmalıydı. Şaban'ın hiçbir akrabasını ya da arkadaşını tanımıyordum. Keza Sanem'in de. Nasıl bu kadar ilgisiz olabiliyordum? Ne pis, bencil, umursamaz bir heriftim ben. Derken gözüme bir gazete bayisi ilişti ve o anda kafamda bir şimşek çaktı. Sezyum. Şimdilerde Radikal Gazetesi'nde matrak yazılar yazan, gizli ajansın benden önceki metin yazarı Sezyum. Belki ondan bir şeyler öğrenebilirdim. Hemen bir radikal alıp künyesinden gazetenin telefonunu tuşladım. Telefonu açan kişiye Sezyum hakkında bilgi almak istediğimi söylediğimde beni bir kadına bağladılar. Kibarca kendisine Sezyum'la görüşmek, mümkünse irtibat bilgilerini almak istediğimi belirtince maalesef kadının bu konuda benden daha dertli olduğu ortaya çıktı. Sezyum tam 2 aydır gazeteye tek bir satır yazı göndermiyordu. Telefonlarına ve elektronik posta mesajlarına yanıt vermiyordu. Hangi cehennemde olduğu konusunda hiç kimsenin en ufak bir fikri yoktu. Ben başına bir şey gelmiş olmasın falan gibi bir şeyler söylemeye çalıştıysam da kadın yanıt olarak bana, "Yok canım, Sezyum'un bunu kaçıncı kez yaptığını, kendisinin sorumsuzun önde giden olduğunu ve bir şekilde ona ulaşmayı başarırsam lütfen kendisine bundan sonra zahmet edip gazeteyi aramamasını çünkü kovulduğunu iletmemi rica etti ve telefonu çat diye kapattı. Onu da ortadan kaldırdılar diye düşündüm. Çeşme'ye ve Şaban'a yaptıkları gibi. Ve Sanem'e. Sanem'i öldürecekleri düşüncesi aklıma geldiği anda elim ayağım çekildi. Gazetecinin önünde yere çöküp kafamı ellerimin arasına aldım. Beynim zonkluyor, gözlerime yaşlar hücum ediyordu. Sonra hayır dedim. Şimdi kendi kendine acımanın zamanı değil. Şimdi bir şeyler yapma zamanı. Öncelikle kimdi bu lanet olasıcalar? Her şey vakfın çevirdiği katakullilerle ilgiliyse Şaban'ın bununla ne gibi bir alakası olabilirdi? Sevilay'ın sözleri ne anlama geliyordu? Neden pazartesi günü işe gelmememi tembihlemiş? Neden gizli ajansa dair bildiğim her şeyi unutmamı söylemişti? Ve en korkuncu, sana zarar gelmesine gerek yok. Ne demekti? Tüm soruların yanıtını bilemiyordum. Ama bir şey çok açıktı. dostuma ve sevgilime zarar vereceklerdi. Ve ben buna göz yumacaktım. Çok yanılıyorlardı. Bedelini ödeyeceklerdi. İntikam yemin etmiş bir kahramanın ilk atraksiyonu için yeterince afilli bir hareket sayılmasa da fırtına gibi bir internet kafeye daldım. Bir bilgisayarın başına geçip sezyum.com adresine bağlandım. Eğer başına bir şey gelmemiş de sırf gazetedeki hanımefendinin dediği gibi sorunsuzluğundan dolayı ortalıkta görünmüyor idiyse bana yardımı dokunabilirdi. Hatta o an sırf sağ olduğunu bilmek bile önemliydi. Sezyum'un sitesinde tuhaf bir giriş sayfası karşıladı beni. Rehberin rehberi baş şeklinde bir başlık ve altında da anlamsızca süren giden bazı sayılar. 5-13-1 9-10 12-1-1 17-12-2 Elemanın kendine özgü şaka anlayışının bir ürünü olmalı diyerek doğruca elektronik posta adresine yöneldim. Hızla gizli ajans başlıklı ve Sezyum'a derhal benimle iletişime geçmesini, insanların hayatının söz konusu olduğunu ve bu satırların bir şaka değil, ölüm kadar hakikat olduğunu belirten bir maili altına telefon numaramı yazıp gönderdim. Kafeden çıkmadan önce kasaya gidip bir 20 lira bıraktım. Kasanın başında oturan tip, yüzyılların küçük esnaf geleneğine uygun biçimde suratıma ters ters bakıp "Bozuk yok muydu?" diye sordu. Cüzdanımı çıkartıp bozuk para gözüne parmaklarımı sokuşturdum. Oraya kim bilir ne zaman tıkıştırdığım birkaç kartla birlikte çıkan birkaç lirayı kasiyerin önüne koydum. "Bu kadar çıkıyor." Eleman canı sıkkın bir şekilde bozuklukları kasaya atarken benim gözüm elindeki kartlardan birinin üzerinde yazılı isme takılmıştı. Fezai Aydın Türk. Herifçioğlu beni börekçide sıkıştırdığı gün kabul etmeliydim ki ziyadesiyle tadımı kaçırmıştı. Ama şimdi gizli ajansta dönenlerin iç yüzü hakkında bilgi sahibi gibi duran, beni büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğum konusunda herkesten önce uyaran ve belki de en önemlisi bana güvendiğini söyleyen birinin varlığını hatırlamak bir şekilde içimi rahatlatıyordu. Cep telefonumdan kartın üzerindeki numarayı tuşlarken kendimi yeniden İstiklal Caddesi'ne attım. O anda en korktuğum şey bir kez daha aradığınız kişiye ulaşılamıyor mesajıyla karşılaşmaktı. Ama neyse ki bu kez tok bir ses çağrımı yanıtladı. "Alo? Fezai Bey, ben Musa. Gizli ajanstan. Hani görüşmüştük?" "Çok iyi hatırlıyorum," dedi Fezai Aydın Türk. "Ve büyük bir sorunun var diye tahmin ediyorum." "Neden böyle düşündünüz?" "Kişisel bir şey değil," dedi Fezai Aydın Türk gülerek. "İnsanlar beni sadece kimi arayacaklarını bilemediğinde ararlar." "Anlat bakalım." "Her şey çok karışık. Nereden başlayacağımı bilemiyorum." "Sondan başla." "Sondan mı? Bu biraz saçma olmaz mı?" "Bir denesen hele." "Gizli ajans yok oldu," dedim. "Buhar alıp uçtu. Az önce işe geldim, kapıya kilidi vurup gitmişler. Ve sanırım giderken sevgilimi, ev arkadaşımı ve Sezyum isimli bir gazeteciyi de kaçırmışlar. Ya da öldürmüşler. Ya da ikisi birden." "Tamam," diye sözümü kesti Fezai Aydın Türk. "Şu anda neredesin?" "İstiklal'deyim. Polise gidiyorum." "Polisin sana bir yararı olmaz. 45 dakika sonra gizli ajansta buluşalım." "Gizli ajans diye bir yer kalmadı. Dediğim gibi basıp gitmişler." "45 dakika sonra gizli ajans binasının önünde ol," deyip telefonu kapattı Fezai Aydın Türk. Durup boş boş elimdeki telefona baktım bir süre. Polise gitmeliydim. Kesinlikle ve derhal. Derin anlayış sahibi bir emniyet mensubu bulup ona bir süredir büyük bir vakfın içini boşaltan, paravan bir şirkette çalıştığımı, şirketin amirimi öldürüp kayıplara karıştığımı anlatmalıydım. Ev arkadaşım ve sevgilimle birlikte ve bir gazeteciyle amirimi yönetici sekreterinin öldürdüğünü, muhasebecimizin kutu müzesi kurmayı planladığını ve şirketin genel müdürünün de Tunçay Bey, dikkatinizi çekiyorum Tuncay değil, Tunçay isimli, hep sandalet giyen biri gibi göründüğünü ama kanımca perde arkasındaki asıl beynin Şeytan Bey, yani bir kedi ama gerçekten çok ürkütücü, kapkara bir kedi olduğunu belirtmeliydim. Ve sonra da memur bey, hayır, ne münasebet, kesinlikle sopa istemediğime, anlattıklarımın her kelimesinin doğru olduğuna ikna etmeliydim. Bu hayli cesaret kırıcı düşünce silsilesi beni karakola gitmekten en azından bir süreliğine daha alıkoymuştu. Biraz oyalanıp Fezai Aydın Türk'ün belirttiği saatte gizli ajansa gittim. Boş boş sağıma soluma bakınırken ajansın kapısının aralandığını ve içeriden uzanan tombul bir elin beni içeri davet ettiğini fark ettim. Basamakları hızla tırmanıp içeri girdim. Fezai Aydın Türk sırtında o güne kadar kimlerin giydiğini hep merak ettiğim türden göğsü armalı bir ceketle karşımda dikiliyordu. "Nasıl girdiniz içeri?" Fezai Aydın Türk "Gel" diyerek artık kilitli olmayan turnikeden geçip merdivenlere yöneldi. Çaresiz peşine düştüm. "Ne yapıyoruz burada?" "İnceleme." "Neyi inceliyoruz?" Çalışma masaları ve yabani otlar gibi yerden fışkıran kablolar dışında birinci kat bomboştu. "Şimdi," dedi 18 basamaklık bir tırmanışın ardından nefes nefese kalmış olan Fezai Aydın Türk. "Ben sağa sola göz atarken sen de bana her şeyi anlat. Gizli ajansa nasıl girdiğini, Gürcan Bey'le aranızda gerçekten neler geçtiğini, şu kaybolan arkadaşlarını, her ayrıntıyı." Sonraki yarım saat Fezai Aydın Türk, bir suç mahalli araştırma uzmanı gibi kim bilir ne bulmayı umut ederek odaları didik didik ederken ben de ona gizli ajansa çağrılışımı, Sanem'den öğrendiğim şekilde Albatros Vakfı, gizli ajans ve Samanyolu Mutluluk Okulu arasındaki bağlantıyı, Gürcan Bey'in öldüğü günü ve partiyi anlattım. Fezai Aydın Türk anlattıklarımdan pek heyecan duymuşa benzemiyordu. Yalnızca Şeytan Bey'den söz ettiğimde demek kedi gibi zayıf bir tepki verdi. Artık anlatacak bir şeyim kalmamıştı ve Fezai Aydın Türk sükunetini koruyordu. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Göreceğiz. Mehtap'ın masasının altına eğilip yerde duran küçük bir kağıt parçasını dikkatle eline aldı. Bu ajans çalışanlarının dahili telefonlarının bulunduğu bir listeydi. "O listedeki numaralar artık işinize yaramaz," dedim biraz asabiyetle. "Farkındaysanız herkes gitmiş." "Ama isimler yarar," diye gülümsedi Fezai Aydın Türk. "Demek Samanyolu Mutluluk Okulu sizin binadaydı ha?" "Evet," dedim. "Onlar da bu işin içinde mi sizce?" "Muhtemelen," diye yanıtladı Fezai Aydın Türk bir üst kata çıkarken. "Gidip onlar yerinde duruyor mu diye baktın mı?" Başımı iki yana salladım. "Buraya gelirken ajansın yerinde olmayacağını da bilmiyordum ki." Fezai Aydın Türk ikinci katı da dikkatlice gözden geçirdi ama görünüşe bakılırsa pek bir veri elde edememişti. "Üst katta ne var?" diye sordu sıkıntıyla. "Galiba pek bir şey yok," diye omuz silktim. Orası ajansın rekreasyon bölümüydü. Bilardo masası, toplantı odası, bir de kilitli başka bir oda. Tam merdivenlere hamle etmiştim ki, "Dur dur," diyerek asansörü çağırdı. Fena halde nefes darlığı çekiyordu bizim acar dedektif. "Ben nedense sevdim aslında üst katı," dedim asansör bizi en üst kata çıkarırken. "Bir keresinde buraya gelmiştim de." O arada asansörün kapıları açıldı ve Fezai Aydın Türk dikilip eliyle susmamı işaret etti. "Burası soğuk." "Sormayın. Normalde sıcak hava yükselir. Oysa burası binanın en soğuk katı." "Evet," dedim. "Ajansta bütün gün kıçımın donması yetmiyormuş gibi burayı özellikle daha da soğuk tutuyordu sapık herifler." "Sözünü ettiğin kilitli oda şu mu?" diye sorarak ama bir cevap beklemeyerek dosdoğru çelik kapıya yöneldi. Heyecanlandığı açıktı. Kapının kenarındaki dijital göstergeyi gördüğü anda düpedüz titredi. Hızla bazı tuşlara ve en sonundaki ortada büyük tuşa bastı ve kapı yana doğru kayarak açıldı. Şeytanın metalik ini aşağı yukarı 10 metre uzunluğunda, 3-4 metre genişliğinde ince uzun bir yerdi. Bir duvar boydan boya ranzalarla, diğeri ise ne olduğunu bilmediğim belki bir buzdolabı ebatlarında sıra sıra tuhaf aletlerle doluydu. "Bu ne?" diye inledim. "Bir tür soğuk hava deposu," dedi Fezai Aydın Türk. Bütün soruların yanıtını bulmuş gibiydi. "Bu gördüklerin yatak," diye en aşikar olanı açıklayarak başladı yine de. İşaret parmağını diğer taraftaki aletlere çevirdim. "Peki bunlar?" "Endüstriyel bir soğutma sistemi. Yarı hermetik kompresörlü ve hava soğutma kondenserli." Eğilip zemine dokundu. Oda galvanize izledilmiş. Minimum ısı kaybı için. Fezai Aydın Türk'ün soğutma sistemleri konusundaki derin bilgisi takdire şayandı. Ne yazık ki söyledikleri bana hiçbir anlam ifade etmiyordu. "Niçin?" diye sordum yalvarırcasına. "Bütün bunlar niçin?" "Tunçay Bey'in sana söylediği gibi bir tür rekreasyon alanı ve yatakhane." "Yatakhane mi?" "Görünüşe bakılırsa dostların geceyi burada geçiriyormuş." Fezai Aydın Türk çıkıp kontrol panelinde başka bazı tuşlara bastıktan sonra beni yanına çağırdı. Odadan çıkıp yürümeye başlayınca oraya ilk ayak bastığım günkü tuhaf ve sevimli hissin yeniden içimi kapladığını fark ettim. Yürümek, yürümek, yürümek istiyordum. Neler oluyor diye sordum Fezai Aydın Türk'e dönerek. Sıçramayı dene. Bacaklarımın üzerinde hafifçe yaylandım. Ne oldu ki? Sanki bir şey olmuştu ama. Ne kadar yüksek sıçradığını fark etmedin mi? Bir kez daha denedim. İnanılmazdı. Hakikaten dedim yere indiğimde. Michael Jordan'a blok yapabilirdim. Yer çekimi yüzünden dedi Fezai Aydın Türk. Bu sistem yer çekimini azaltıyor. Paneli tekrar tuşlayıp büyülü zemini altımdan çekti. Buna üzülmüştüm gerçekten. Artık çıldıracağım Fazaya Bay dedim. Ne olur söyleyin. Kim bu insanlar? Kara büyücü bir grup Eskimo mu? Şaban'dan, sevgilimden ne istiyorlar? Ben de bunu merak ediyordum dedi Fezai Aydın Türk çenesini kaçırarak. Şu ev arkadaşın Şaban. Ne iş yapıyordu? Alım satım dedim. Yani gibi yani bilmiyorum. Gidip geliyordu. Nereye? Onu da bilmiyorum. Şaban'la onlardan biri demeyin sakın. Buna asla inanmam. Bir kere soğuktan nefret eder Şaban. Bu Şaban nasıl biriydi? Garip bir huyu, ne bileyim, dikkat çekici bir yanı var mıydı? Vallahi dünya tatlısı bir insandır dedim. Beş vakit namazındadır. Ailesi köyde yaşıyor. Hangi köydedir bilmiyorum ama garipliğine gariptir biraz, evet. Acayip kitaplar okur, acayip hikayeler anlatır. Hatta geçenlerde terasta bir teleskop olduğunu öğrendim. Teleskop mu? Belli ki önemli bir noktaydı bu. Soğuk hava deposundan sonra en çok bunu duyunca heyecanlanmıştı çünkü. Aman tanrım dedim. Bir de şey var. Nasıl unuttum? Dün odasında tuhaf bir alet gördüm. Böyle kutu gibi bir şey. Göstergeler, bir anten ve üzerindeki harfler tıpkı şu kontrol panelindekilere benziyor. Tahmin ettiğim gibi diye alnını kaşıdı Fezai Aydın Türk. Ne olur anlatın artık. Nedir tahmin ettiğiniz? Onları öldürdüler mi? Gidelim diyerek asansöre doğru yürüdü Fezai Aydın Türk. Burada yapacak işimiz kalmadı. Zorlamanın anlamı yoktu. İstediği zaman konuşacaktı. Birlikte ajanstan çıkıp birkaç dakikalık bir yürüyüşle tepe başındaki otoparka ulaştık. Fezai Aydın Türk, peşinde ben, bir sürü otomobilin arasından geçip 60 ya da 70'lerden kalma külüstür bir dev çavuğunun başına durdu. Cebinden anahtarlarını çıkarıp arabanın kapısını açtı. Otomobiliniz bu mu diye sordum cevap almaktan çok onu aşağılamak için. Muhteşem değil mi dedi keyifle Fezai Aydın Türk. Hem de üstü açılabiliyor. Paris'teki öğrencilik yıllarımdan kalma. Haydi binin. Çaresiz külüstüğün kıç kadar yolcu koltuğuna geçip oturdum. Deus Çavuğ birkaç kez homurdandıktan sonra hareket etmeye karar verdi ve bizi tarla başından Beşiktaş'a, oradan da sahil yoluna doğru götürdü. Aşağı yukarı yarım saatlik bir yolculuğun ardından Yeniköy'deydik. Fezai Aydın Türk nihayet Boğaz kıyısında sıra sıra uzanan yalılardan birinin girişine doğru direksiyonu kırdı ve kapının önünde durdu. Beni nereye getirdiniz diye sordum daha fazla dayanamayarak. Aradığın cevapları bulacağın yere diyerek klaksona bastı Fezai Aydın Türk. Birkaç saniye sonra kapı otomatik olarak açıldı ve girişin hemen sol tarafındaki kabinden fırlayan korkutucu görünümlü birkaç güvenlik görevlisi bizi saygıyla selamladıktan sonra kulaklarına takılı duran tuhaf vericilere bir şeyler söyleyip içeri buyur ettiler. İki yanı çimlendirilmiş, çiçeklendirilmiş ve yer yer de ağaçlandırılmış küçük patikadan indikten sonra bembeyaz renkte, denize sıfır, görkemli bir tarihi Boğaziçi yalısının önündeydik. Fezai Aydın Türk, dev çavuğunu park edip aşağı inmemi işaret etti. Biraz ürkerek de olsa dediğini yaptım. Fezai Aydın Türk, yalının büyük giriş kapısının üzerine asılı dev tokmağı iki kere vurdu. Kapıyı tepeden tırnağa batılı bir uşak kıyafetine bürünmüş, beyaz saçlı bir adam açtı. Hoş geldiniz efendim. Hanımefendi yukarıda. Kalın halılarla kaplı mermer zeminli antreye girince, Fezai Aydın Türk bana bir kenarda duran müthiş gösterişli ve herhalde hayatım boyunca kazanacağım tüm para karşılığında bile satın alamayacağım değerde bir koltuğu işaret etti. Sen biraz otur bekle şurada. Pek itaatkar biri sayılmasam da, yüksek tavandan sarkan gösterişli kristal avize, duvardaki yağlı boya tablolar, saatler ve tüm o ihtişam bana ne söylenirse yapmam gerektiğini telkin ediyor gibiydi. çaresiz emre uyacaktım. Yeter artık. Buradan derhal çekip gidiyorum diye düşünmeye başlayalı 45 dakika kadar olmuştu ki uşak merdivenlerin başında belirdi. Lütfen böyle buyurun. Hanımefendi sizi bekliyor. Hanımefendi? Bu sözcüğün beni o güne kadar hiç bu kadar korkuttuğunu hatırlamıyorum. Yayvan, ahşap merdivenleri çıkıp uşağı takip ettim. Uşak beni bir odaya buyur edip çekildi. Hepsi Nuh Nebi'den kalma antika eşyalar ve biblolarla dolu vitrinlerle, konsollarla, kanepelere, oymalı kakmalı aynalara ve oraya buraya yerleştirilmiş siyah beyaz aile fotoğraflarına rağmen Boğaz'ın lacivertine bakan pencerelerden giren gün ışığı bu odayı tuhaf bir yaşam sevinciyle dolduruyordu. Hayli geniş odanın diğer ucundaki iki koltuktan birinde Fezai Aydın Türk, hemen yanı başındaki diğerinde ise her yanından devrik bir kraliçenin asaleti akan, bir zamanlar nice yürekleri yaktığı apaçık ve 60 yaşlarında gösterdiğine göre en az 20-75'inde olacağını tahmin ettiğim bir kadın oturuyordu. Merhum Barbaros Albatros'un eşi Durnev Hanım diye hanımefendiyi tanıttı Fezai Aydın Türk. Barbaros Albatros'un eşi. Tombul dedektifimizin onun için çalıştığına dair öngörümde yanılmamıştım demek ki. Ve bu genç adam da sözünü ettiğimiz kişi. Musa Bey. Dizlerimin üstüne mi çöksem, bir asker selamı mı çaksam, fırlayıp elin mi öpsem, elin öptükten sonra acaba başıma mı da koysam mı bilemez bir halde kıvranırken, Durdem Hanım beni başıyla selamlayıp, hafifçe oturun Musa Bey dedi. Teşekkür ederim dedim. Pencerenin kenarındaki koltuğa oturmadan bir an önce dışarıda bakınca içinde bulunduğumuz odanın direkler üzerinde denize doğru uzatılmış bulunduğunu fark ettim ve bu durum tedirginliğimi büsbütün arttırdı. O arada uşak elinde bir tepsiyle yeniden içeri girdi. Tepsideki porselen çay fincanını ve kurabiye dolu bir tabağı önümdeki küçük sehpaya bırakıp çekildi. Durnev Hanım, "Yiyiniz yavrum" diye icazet verince tabaktaki kurabiyelerden birini ağzıma attım. Tam yeniden bana bir şeyler söyleyecek gibiydi ki dışarıdan geçen bir sürat teknesinin sesiyle irkilip pencereye döndü. Soytarılar, otomobillerinin motosikletlerini çıkarttığı gürültü yetmiyordu, bir de denizden gelmeye başladılar. Sakinleşmek için bir süre bekledikten sonra, "Biliyor musunuz?" diye devam etti. "Benim çocukluğumda buradan yol geçmezdi. Lüzum duyduğumuz her şeyi sandalla geçen satıcılardan alırdık. İstanbul'a gitmemiz gerektiğinde bile buharlı vapurları değil, saltanat kayığımızı kullanırdık. Neyse ki artık İstanbul buraya geldi" diye gereksiz bir espri yaptım. Durnev Hanım hafifçe gülümsemeye tenezzül buyurdu. "Mübalağa etmiyorum. Nur içinde yatsın, paşa babam nasıl yapmış nasıl etmişse, Sultan Abdülhamit Han'ın Dolmabahçe Sarayı'nın kayıkhanesinde çürümeye terk ettiği saltanat kayıklarından birini almış, güzelce bakımını yaptırmış. Ah, neyse bunlarla canınızı sıkmayayım sizin. Çattık diye düşündüm. Gözü dönmüş bazı manyaklar şu anda belki de sevgilimi kıtır kıtır kesiyor ve ben burada sıyırmış bir morukla çay içiyordum. Bilakis dedim. Çok hoş eski İstanbul'u dinlemek. Eski günleri sonra yad ederiz dedi Dürnev Hanım. Şimdi başka işlerimiz var değil mi? Fezai Bey bana yaşadıklarından söz etti. Sanırım bazı izahatlara ihtiyacınız var. Evet dedim zoraki gülümseyerek. Lütfederseniz. Saatlerin 100 yıl önce durduğu bu dünyada yaşayan bu çatlak Osmanlı hanımefendisinin yer çekimini ortadan kaldırabilecek teknolojiye sahip bir cani örgütü hakkında vereceği sırları dinlemek üzere kulaklarımı diktim. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Deuxo. Deux. Cheveaux. Ayrım sonu. Sayfa 124.